Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı, yazarı Philippa Gregory. Kış 1553, 20. ayrım. Derin bir nefes alıp pencereye döndü. Alnını pencerenin kalın camına yasladı ve ben saçlarından yükselen ısının camı buharla kapladığını gördüm. Dışarısı İngiltere'nin dayanılmaz kışında buz gibiydi ve Times bahçenin taş renginin ötesinde kalay rengi gökyüzünün altında kopkoyu griye boyanmıştı. Kraliçenin kalın camda suya gömülmüş bir akik gibi yansıyan yüzünü, bedeninden yayılan harareti görebiliyordum. ''Bu nefretten kendimi kurtarmalıyım,'' dedi alçak sesle. ''Annesinin üzerime saldığı o acıdan kendimi kurtarmalıyım. Onu reddetmeliyim.'' ''Majesteleri,'' dedim tekrar daha yumuşak bir sesle. Bana döndü. ''Arkamda bir veliaht bırakmazsam benden sonra tahta o geçecek,'' dedi açık sözlülükte. ''O yalancı fahişe. Yaptığım her şeyi altüst edecek, rezil edecek. Hayatım boyunca yaptığım her şeyi hep mahvetti zaten. Ben İngiltere'nin tek prensesi, annemin kalbinin neşesiydim. Bir anda, kısacık bir anda Elizabeth'in çocuk odasında onun hizmetçisi oluverdim. Annem tek başına kaldı, sonra da öldü. Elizabeth, o fahişenin kızı, başlı başına bir ahlaksızlık ürünü. Onu tahta yaklaştırmamak için bir çocuk doğurmalıyım. Bu ülkeye, anneme ve kendime karşı en büyük yükümlülüğüm bu. O zaman İspanyol Filip'le evlenmek zorunda kalacaksınız. Başıyla onayladı. O veya bir başkasıyla dedi. Onunla bozulmayacak bir anlaşma yapabilirim. O da, babası da bu ülkenin ne durumda olduğunu biliyor. Onun gibi bir adamla hem eş hem kraliçe olabilirim. Kendi arazileri ve serveti var zaten. Küçük İngiltere'ye ihtiyacı yok. Sonrasında kendi ülkemin kraliçesi, onun eşi ve bir anne olabilirim. Anne deyişi öyle tuhaftı ki birden bütün duygularım harekete geçti. Elini kendi başımda hissettiğim zamanlar olmuştu. Onu yıkık dökük evlerden fırlayan çocukların yanında görmüştüm. ''Çocuk özlemi içinizi yakıyor,'' diye haykırdım. Gözlerindeki o arzuyu gördüm. Başını benden öteye, tekrar pencereye, soğuk nehrin görüntüsüne çevirdi. ''Ah, evet,'' dedi alçak sesle dışarıdaki soğuk bahçeye doğru. ''Kendi çocuğumu doğurabilmenin özlemini 20 senedir içimde taşıyorum. Zavallı erkek kardeşimi bu yüzden o kadar çok sevmiştim. Kalbimin açlığıyla bebekliğinde Elizabeth'i bile çok sevmiştim. Belki Tanrı bütün iyiliğiyle bana kendim doğuracağım bir oğul verir.'' Bana baktı. ''Görme yeteneğin var. Çocuğum olacak mı Hena? Kollarımda tutup sevebileceğim kendi çocuğum olacak mı? Büyüyüp tahtıma sahip çıkacak, İngiltere'yi büyük bir ülke yapacak bir çocuk. Belki bir şeyler görebilirim diye bir an bekledim. İçimde muazzam bir hayal kırıklığı ve umutsuzluktan başka bir şey hissedemedim. Gözlerimi yere indirip önünde diz çöktüm. ''Üzgünüm majesteleri,'' dedim. ''Görme yeteneğime hükmedebilmem imkansız. Ne bu sorunuzu ne de bir başkasını cevaplandırabilirim. Görme yeteneğim keyfine göre geliyor, keyfine göre gidiyor. Çocuğunuzun olup olmayacağını bilemiyorum. O zaman ben senin adına bir öngörüde bulunayım,'' dedi acı acı. ''İspanyol Filip'le sevgi ya da arzu değil, bu ülkenin gerektirdiği gibi bir mantık izdivacı yapacağım. Bize İspanya'nın zenginliğini ve gücünü katacak, bu ülkeyi imparatorluğun bir parçası yapacak ki buna oldukça ihtiyacımız var. Bu ülkeyi yeniden gerçek kilisenin öğretilerine döndürmeme yardım edecek ve bana bu ülkeyi gereken yolda devam ettirebilecek ilahi bir çocuk verecek.'' Durdu. ''Burada amin demen gerekiyordu,'' diye beni teşvik etti. ''Amin,'' dedim. Ağzımdan çok kolay çıktı. Ben erkek giysileri içinde bir kız, Hristiyan bir Yahudi, bir adama aşık ancak başka bir adamla sözlü genç bir kadındım. Bütün hayatımı yalan laflarla geçirmiştim. Amin dedim. Kapı açıldı ve Jane Dormer eliyle ortalarında kumaşa sarılı bir çerçeve taşıyan iki uşağı içeri girdi. ''Sizin için majesteleri,'' dedi muzip bir gülümsemeyle. ''Hoşunuza gidecek bir şey.'' Kraliçe düşünceli halini üzerinden hemen atmayı başaramadı. ''Nedir bu Jane? Çok yorgunum şu anda.'' Cevap olarak Bayan Dormer uşakların çerçeveyi duvara dayamasını bekleyip kumaşın ucunu yakaladı ve hanımına döndü. ''Hazır mısınız?'' Kraliçe gülümsemek zorunda kaldı. ''Filip'in portresi falan mı?'' diye sordu. ''Beni bunlarla ikna edemezsin. Unutuyorsun ama babamın bir portreye aşık olduğunu, sonra portredeki kişiyi boşayıverdiğini unutmayacak kadar büyüğüm. Bunun bir erkeğe yapılabilecek en büyük hile olduğunu söylemişti. Portrelerde insanlar her zaman yakışıklı olur. Bir portre parçasına kapılmam ben. Cevap olarak Jane Dormer kumaşı çekti. Kraliçenin nefesini tuttuğunu, solgun yanaklarına kanın hücum edip geri çekildiğini gördüm. Sonra o genç kızımsı kıkırdama duyuldu. ''Tanrım Jane, erkek diye ben buna derim.'' diye fısıldadı. Jane Dormer kahkahalarla sarsıldı. Kumaşı kenara atıp portreyi uzaktan görebilmek için odanın diğer ucuna koştu. Adam gerçekten yakışıklıydı, gençti. Kraliçenin kırklı yaşlarına kıyasla 20'li yaşlarının ortasında görünüyordu. Gülümseyen siyah gözleri, kahverengi sakalı, dolgun, duyarlı dudakları, geniş omuzları, ince ama güçlü bacakları vardı. Koyu kırmızı giysilere bürünmüş, dalgalı kahverengi saçlarını uçarı bir biçimde yerleştirilmiş koyu kırmızı bir keple örtmüştü. Bir kadının dizeğinin bağını çözene dek kulağına aşk sözleri fısıldayacak türden bir erkeğe benziyordu. Yakışıklı bir üç kağıtçıya benziyordu ama ağzının kararlı görünümü, omuzlarının duruşuyla her şeye rağmen dürüst bir anlaşma yapılabilecek birine benziyordu. ''Ne diyorsunuz majesteleri?'' diye sordu Jane. Kraliçe bir şey söylemedi. Portreden gözlerimi tekrar kraliçeye çevirdim. Bakışlarını portreye dikmişti. Bir an bana neyi çağrıştırdığını çıkartamadım ama sonra anladım. Kraliçe de Robert Dudley'i düşünürken aynada beliren kendi yüzümü görmüştüm. Aynı huşu hali, aynı büyüyen gözler, aynı kendinden geçme. ''Gerçekten çok hoş,'' dedi kraliçe. Jane Dormer bana bakıp gülümsedi. Gülümseyerek karşılık vermek istiyordum ama kafamda garip bir uğultu çınlıyordu. Minik çanların birleşimi gibi bir şeydi. ''Simsiyah gözleri var,'' dedi Jane. ''Evet,'' dedi kraliçe nefesini vererek. ''Yakasını çok tepeden takmış. İspanya'da şimdi moda böyle olmalı. İngiltere'ye son modaları taşıyacak.'' Kafamdaki uğultu gittikçe artıyordu. Ellerimle kulaklarımı kapadım ama ses kafamda daha da güçlendi. Şimdi çangır çangır ötüyordu. ''Evet,'' dedi kraliçe. ''Ve görüyor musun, boynunda altın bir haç var,'' dedi Jane neşe dolu bir sesle. ''Tanrı'ya şükür İngiltere bir kez daha Katolik Hristiyan bir prense kavuşacak.'' Artık dayanamıyordum. Sanki kule çanlarının ortasında gibiydim. Kulaklarımdaki o feci çan seslerinden kurtulabilmek için eğilip büküldüm. Ardından patlayıverdim. ''Majesteleri, kalbiniz kırılacak.'' Ve anında kulaklarımdaki sesler kesildi. Yerine koca bir sessizlik yerleşti. Çan seslerinden daha beter bir sessizlik. Kraliçe bana bakıyordu, Jane Dormer bana bakıyordu. O an yersiz bir laf ettiğimi, bir soytarı gibi bağırdığımı fark ettim. ''Ne dedin?'' dedi Jane Dormer. Kelimeleri tekrarlamam için bana meydan okuyarak, beni akşam üzerinin havasını, yakışıklı bir adamın portresini inceleyen iki kadının şen şakrak havasını bozmakla suçlayarak. Dedim ki, ''Majesteleri kalbiniz kırılacak,'' diye tekrarladım. Ama neden böyle söyledim bilmiyorum. ''Nedenini söyleyemeyeceksen hiç konuşma daha iyi,'' diye alevlendi Jane Dormer, hanımına duyduğu o tutkulu sadakatiyle. ''Biliyorum,'' dedim uyuşmuş halde. ''Elimde değil.'' Bir kadına kalbinin kırılacağını söyleyip neden mi nasıl olacağını bilmemek biraz kıt bir bilgelik. ''Biliyorum,'' dedim tekrar, ''özür dilerim.'' Kraliçeye döndü. ''Majesteleri, siz bu soytarıya bakmayın.'' Kraliçenin o pırıl pırıl, cap canlı yüzü bir anda asılıverdi. ''İkiniz de çekilebilirsiniz,'' dedi uzatmadan. Bu dik kafalı kadının şahsına münhasır el hareketinden anladım ki kararını çoktan vermişti. Ve bilge laflar onu bu kararından döndüremeyecekti. Bir soytarının lafları da. ''Çekilebilirsiniz,'' dedi. Jane kumaşı portreye örtmek için öne atıldı. ''Öylece bırak,'' dedi. ''Ona biraz daha bakabilirim.'' Kraliçenin meclisinde evliliğiyle ilgili bitmeyen tartışmalar süre dururken, İngiltere tahtında bir başka krallığı daha imparatorluklarını eklemeye can atan bir İspanyolun ve hatta temsilcilerinin varlığı düşüncesi midemi bulandırarak John Dee'nin babasının evine doğru yola çıktım. Şehrin içinde nehrin kenarında küçük bir evdi. Kapıya vurdum ama bir süre cevap gelmedi. Sonra ön kapının tepesindeki bir pencere açıldı ve biri aşağı seslendi. ''Kim o?'' ''Roland Dee'yi arıyorum,'' diye yukarı bağırdım. Kapının tepesindeki minik çatı beni gizliyordu. Yukarıdaki sesimi duyuyor ama beni göremiyordu. Burada değil, diye cevap verdi yukarıdan John Dee. Bay Dee, benim, soytarı Hannah, diye bağırdım. Aslında sizi arıyordum.
Şşş,
dedi hemen ve pencereyi çarparak kapattı. Evin içinden gelen basamaklardaki ayak seslerini, sonra sürgülerin açıldığını duydum. Ardından ön kapı karanlık içe doğru bir koridora açıldı. Hemen gir, dedi. Aralıktan içeri süzüldüm. Kapıyı hemen kapatıp sürgüledi. Karanlık koridorda öyle sessizce birbirimize baktık. Tam ağzımı açıyordum ki konuşmamam gerektiğini ima ederek kolumu yakaladı. O an donup kaldım. Dışarıdan Londra'nın her zamanki seslerini, insanların yürüyüşünü, birkaç esnafın çığırışını, seyyar satıcıların bağırışını, uzakta birinin nehirden karaya mal indirişini duyabiliyordum.
Seni takip eden oldu mu? Beni aradığını kimseye söyledin mi?
Sorularla birlikte kalbim gümbürdemeye başladı. Elim hemen isterimi temizleyecekmişim gibi yanaklarıma uzandı.
Neden? Ne oldu ki?
Biri seni takip etmiş olabilir mi? Düşünmeye çabaladım ama duyabildiğim tek şey kalbimin gümbürtüsüydü.
Hayır efendim, sanmıyorum.
John Dee başıyla onayladı. Sonra döndü ve bana tek bir kelime etmeden basamakları çıkmaya başladı. Bense önce durakladım, sonra peşinden gittim. Elimde olsa arka kapıdan fırlayıp koşa koşa babamın evine gider ve onu bir daha asla görmezdim. Basamakların tepesindeki odanın kapısı açıktı. Eliyle içeri girmemi işaret etti. Çalışma masası pencerenin yanındaydı ve üzerinde bulunduğu yerden gurur duyan muhteşem bir pirinç aleti duruyordu. Yan tarafta kocaman zımparalanmış meşe bir masa vardı ve üzeri dinin kağıtları, cetvelleri, kurşun kalemleri, mürekkepli kalemleri, mürekkep hokkaları ve üzerinde dakikalarla pek çok rakamın yazılı olduğu rulo kağıtlar duruyordu. Güvende olduğumdan emin olana kadar merakımı bastırmam mümkün değildi.
''Aranıyor musunuz Bay Dee? Burada olmamın bir sakıncası mı var?''
Gülümseyip başını iki yana salladı. ''Sadece fazla evhamlıyım,'' dedi dürüstçe. ''Babam sorguya çekilmek üzere götürüldü ama kendisi bilinen bir grubun üyesidir, protestan düşünürlerin. Kimsenin aleyhime öne sürebileceği bir suçlama yok. Sadece seni görünce biraz irkildim.''
''Emin misiniz?'' diye üsteledim.
Güldü. ''Hannah, kaçmaya hazır genç ve ürkek bir geyik gibisin. Rahat ol, burada güvendesin.'' Kendimi toparlayıp etrafa bakınmaya başladım. Bakışlarımın pencerenin önündeki pirinç alete geri döndüğünü fark etti. ''O ne, tahmin et bakalım,'' dedi. Başımı iki yana salladım. Çok güzel bir şeydi ama bildiğim hiçbir alete benzemiyordu. Pirinçten yapılmıştı. Ortadaki güvercin yumurtası büyüklüğündeki top yuvarlak bir sapın ucundaydı ve etrafında diğer iki sapın desteklediği pirinçten bir halka vardı ki bu sallanabildiğini, hareket edebildiğini ve yuvarlağın onun etrafında döndüğünü gösteriyordu. Dış tarafında bir halka ve bir top daha vardı. Onun dışında da bir top ve bir halka daha. Bir dizi halkalar ve toplar ve merkezden en uzaktaki en küçük olanıydı.
Bu, dedi alçak sesle, dünyamızın bir modeli.
Yaratıcı göklerin büyük yaradanı dünyayı böyle yaratmış ve harekete geçirmiş. Burada Tanrı'nın zihninin işleyiş biçimi görülüyor. Öne uzanıp hafifçe ilk halkaya dokundu. Sanki sihirliymiş gibi bir anda hepsi hareket etmeye başladı. Her biri kendi hızında, her biri kendi yörüngesini takip ediyor. Bazen birbirinin önüne geçip bazen diğerini yakalıyordu. Sadece ortadaki altın yumurta kımıldamıyor, geri kalan her şey onun etrafında dönüyordu. ''Peki bizim dünyamız hangisi?'' diye sordum. Gülümsedi. ''Bu!'' diye gösterdi, diğerlerinin tam ortasındaki altın yumurtayı göstererek. Yanında çok yavaş dönen topun halkasını gösterip ''Bu ay!'' dedi. Bir sonrakini işaret etti ve ''Bu da güneş!'' dedi. Diğer birkaçını işaret ederek ''Bunlar da gezegenler, onların ötesinde yıldızlar var ve bu da...'' Dinin dokunuşuyla birlikte ilk kez dönmeye başlayıp diğerlerini döndüren ve diğerlerine hiç benzemeyen gümüş halkayı işaret etti. Bu, Primum Mobile. Dipnot. Batlamyus'un yapıtlarında yer alan ve kendisinden 300 yıl önce yaşamış Hipparchus'un teorilerine dayanarak oluşturduğu dünya merkezi bir güneş sistemi modeli. Bu model, Kopernik'in güneş sistemi modeline dek Batı ve İslam dünyalarında geçerli model olarak kabul edilmiştir. Tanrı'nın dünyaya her şeyin hareketini başlatan dokunuşu, ilk dokunuşunu bu halka temsil ediyor. Bu, o kelime, Tanrı'nın ışık olsun buyuruşu. Işık diye tekrarladım alçak sesle. Başıyla onayladı. Işık olsun. Bu hareketi neyin başlattığını biliyor olsam, gökyüzündeki bütün hareketlerin sırrını biliyor olurdum dedi. Bu modelde Tanrı rolünü ben oynayabiliyorum. Ama gerçek gökyüzünde gezegenlerin dönüşünü, güneşin dünya etrafında daire çizişini sağlayan nedir? Bir cevabım olmadığını, bu cevabı kimseden alamayacağını bilmesine rağmen benden cevap bekliyordu. Altın halkaların üzerinde dönen altın topların hareketinden başım dönmüş vaziyette ona bilmediğimi göstermek için başımı salladım. Topları durdurmak üzere elini alete koydu. Yuvarlakların yavaşlayıp durduğunu gördüm. Dostum Gerard Mercator ikimiz de henüz öğrenciyken bunu benim için yapmıştı. Bir gün büyük bir haritacı olacak, bunu biliyorum. Ve ben, durakladı, ben kendi yolumu izleyeceğim dedi. Artık beni nereye götürürse. Kafam berrak olmalı, hırslarımdan arınmalı, berrak ve özgür bir ülkede yaşamalıyım. Temiz bir yolda yürümeliyim. Bir an sustu. Ardından sanki beni yeni hatırlamış gibi, ya sen buraya neden geldin diye sordu. Alçak, farklı bir tonda. Babamı neden arıyordun? Onu aramıyordum. Aradığım sizdiniz. Babanıza sizin nerede olduğunuzu soracaktım dedim. Sarayda bana sizin babanızın yanına eve döndüğünüzü söylediler. Sizi arıyordum çünkü size bir mesajım var. Aniden heyecanla kendine geldi. Mesaj mı? Kimden? Lord Robert'tan. Yüzü asıldı. Bir an meleklerden biri bana senin aracılığına mesaj gönderdi sandım. Lord Robert ne istiyormuş? Sonunda ne hüküm giyeceğini bilmek istiyor. Bana iki görev verdi. Biri Lady Elizabeth'e sizi aramasını ve sizden eğitmeni olmanızı rica etmesini söylemek. İkincisi de sizi bir takım insanlarla görüştürmek. Kimmiş o insanlar? Sir William Pickering, Tom White ve James Croft diye isimleri saydım. Ve size şunu iletmemi istedi. Bu insanlar metali altına dönüştüren, gümüşü küle indirgeyen simyasal deneyler yapıyormuş ve onlara bu konuda yardım etmeliymişsiniz. Edward Courtenay kimyasal birleşimler yapabiliyormuş ve tüm bunların ardından ona geri gidip ne hüküm giyeceğini söylemem gerekiyor. Bay D, sanki pencerenin hemen önünde birileri bizi dinliyormuş gibi göz ucuyla cama baktı. Öyle bir vakitte yaşıyoruz ki şu an şüpheli bir prensese, kulede hapis bir adama ve isimlerini bilip planlarından şüphe ettiğim üç insana hizmet etmenin sırası değil. Ona dimdik bir bakış fırlattım. Nasıl isterseniz efendim. Ve sen de daha güvenli bir yerde çalışabilirsin genç hanım dedi. Bu adam seni böyle tehlikelere atarak ne yaptığını sanıyor acaba? Ben onun emrindeyim dedim kararlılıkla. Ona söz verdim. Seni azat etmeli dedi alçak sesle. Kuleden kimseye hükmedilmez. Beni azat etti ama onu bir kez daha görmeliyim dedim. Ve gördüğümde İngiltere'nin geleceğini söylemeliyim. Hemen gidip aynada bakalım mı? Durakladım. O kara aynadan ve karanlığın içinden bizi büyülemeye gelmesi muhtemel olan şeylerden korkuyordum. Bay D, geçen sefer aslında bir şey görmemiştim diye itiraf ettim. Kralın ölüm tarihini söylediğin zaman mı? Başımla onayladım. Jane'in kraliçe olacağını söylediğinde, evet ama cevapların doğru çıktı. Tahminden öte bir şey değildi dedim. Öyle uyduruverdim. Özür dilerim. Gülümsedi. O zaman yine uydur dedi. Benim için. Lord Robert için. Bunu o istedi değil mi? Zayıf noktamdan yakalanmıştım ve bunu biliyordum. Tamam. Şimdi bakacağız dedi. Otur, gözlerini kapat ve hiçbir şey düşünmemeye çalış. Ben sana odayı hazırlayayım. Bana söyleneni yapıp bir tabureye çöktüm. Odanın içinde sessizce dolaştığını duyuyordum. Perdelerin kapandığını, mumları yakmak için şömineden ateş aldığında alevin o minik tıslayışını. Ardından alçak sesle konuştu. Her şey hazır. Gel ve iyi melekler bize yol göstersin. Elimden tutup beni kutu gibi minicik bir odaya götürdü. Daha önce kullandığımız ayna duvara dayanmış, önündeki masaya üzerinde tuhaf işaretler olan bir levha iliştirilmişti. Aynanın önünde bir mum yanıyordu. Dee, bu mumun tam karşısına başka bir mum yerleştirdiğinde, aynada uzakta kaybolana dek dünyanın ötesinde, güneşin, ayın ve gezegenlerin ötesinde ufalıp giden bir dizi mum varmış gibi göründü. Tıpkı bana gösterdiği o modeldeki gibi. Gökyüzüne dek değil de sonunda mum ışığının aydınlatamayacağı kadar karanlık, sadece karanlık kalana dek uzanıyordu. Korkumu üzerimden atmak için derin bir nefes alıp aynanın önüne oturdum. Bay D'nin bir dua mırıldandığını duydum ve ben de tekrarladım. Amin. Ardından gözlerimi aynanın karanlığına çevirdim. Konuştuğumu hissediyor ama kelimeleri güçlükle çıkartabiliyordum. Söylediklerimi yazarken Bay D'nin kaleminden çıkan sesi duydum. Bir dizi rakam sıraladığımı duydum. Ardından garip bir takım kelimeler, kendine has bir güzelliği ve ritmi olan bir şiir gibiydi. Ama anlamını bilmiyordum. Sonra İngilizce şu sözleri sarf ettiğimi duydum. Çocuk ama çocuk değil. Kral ama kral değil. Bakire kraliçe, unutulup giden. Kraliçe ama bakire değil. Ya Robert Dudley diye fısıldadı. Dünyanın kaderini değiştirecek bir oğlan verecek diye fısıldadım cevap olarak. Ve kendisi ölecek. Yatağında güven içinde uyurken bir kraliçe tarafından çok sevilerek.
20. ayrımın sonu. Sayfa 204. Devamı 21. ayrımda.